Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 49.
Adamın burnu öyle kırmızıydı ki Asya o mesafeden bile yüzündeki sarı kırmızı simetriyi, kırmızı lehine bozduğunu görebiliyordu. Fani bir Ademoğlunun burnuna kırmızının bu tonunu hangi içki verebilirdi acaba? Bira mı, rakı mı, yoksa ikisi ve her şey birden mi? Asya bunları düşünürken öndeki taksinin arka camı da indirildi aniden ve evvela bir davul, ardından bir adam daha uzandı dışarı. Akıllara durgunluk veren bir akrobasi ustalığıyla ikinci adam bir eliyle davulu havaya kaldırıp diğeriyle arabaya tutundu. Böylece araçtaki her iki holigan da yarı bellerine kadar camdan dışarı çıkmışlardı. Bir taksi ağacının budanmış dalları gibi. Planlarının anlaşılması uzun sürmedi. Öndeki iri kıyım holigan bir sopa çıkarıp diğerinin havada tek elle tuttuğu davula ahengsizce vurmaya başladı. Akla hayale sığmayan, böyle bir numarayı icat etmenin gururuyla çıkardıkları tantanayı tanıdık bir marşla katmerlediler. Bu gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Kaldırımlardan yürüyen yayalar yanlarından geçen bu şova ilgisiz kalmıyordu. Hatta bir kısmı ikiliye katılmıştı bile. Sesimizi yer göksu dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Ne diyorlar diye sordu Armanuş Asya'yı dürtükleyerek. Ne var ki o anda Asya meydanda dikilen birine odaklandığından sözleri çevirmekte gecikti. Paçavralar içinde uzun boylu bir tinerci çocuk vardı baktığı noktada. Çıplak, kararmış ayaklarını marşın temposuyla indirip kaldırırken plastik bir torbadan tiner çekiyordu. 3-5 saniyede bir koklamaya bırakıp marşın sözlerini şevkle tekrarlıyor, tekinsiz bir yankı gibi geriden geliyordu. Her yer inlesin, inlesin. Bu arada ikilinin şamatası yer gök ve suyu olmasa bile en azından arkadaki konvoyun ataletini sarsmıştı. Diğerleri de marşa avaz avaz katılarak camlardan bayraklarını sallamaya başladılar. Trafiğin de tekrar akmaya başlamasıyla üzerine ölü toprağa serpilmiş holigan konvoyunun büsbütün canlanması bir oldu. Sadece onlar mı? Kaldırımlardaki simitçiler, kağıt helvacılar, korsan kitapçılar ve kalem pille çalışan ucuz Kore malları satan seyyar satıcılar da marşa eşlik ediyordu. Ara sıra taksideki birinci holigan hızını alamayıp davula vurmayı bırakıyor, adeta bütün şehrin dağdağısını yöneten bir orkestra şefi gibi sopayı yayalara ve kaldırımdaki seyyar satıcılara doğru sallıyordu. Marşın ilk yarısı bittikten sonra kısa bir karambol oldu. Zira bu karma şehir orkestrasının pek azı ikinci kıtayı biliyor gibiydi. Böyle bir ayrıntının dayanışma ruhlarını bozmasına izin vermeyerek tekrar baştan başladılar. Bu sefer ilk seferden de ateşli. Bu gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Bu şekilde hayat gailesinden bezmiş yayaların, göz alıcı reklam panolarının, el arabalarında sattıkları çığırtkan renkli meyvelerle inatlaşırcasına donuk çehrelerle dikilen seyyar satıcıların arasından geçerek bulvar boyunca aktı gürültü konvoyu. Cenaze aracının içinde Armanuş, Asya ve sürücü gözleri holiganlara kenetlenmiş vaziyette seyrediyorlardı olan biteni sessizce. Öndeki taksiyi öyle yakından takip ediyorlardı ki tampondaki çıkartmaların yanı sıra görmemeyi tercih edecekleri ayrıntıları da seçebiliyorlardı. Mesela arka camda yuvarlanan boş bira kutularını. Anlaşılan taksidekiler daha bu saatte kafayı bulmuştu. Şunlara bak, koca adamlar nasıl davranıyor diye patladı cenaze arabasının sürücüsü sonunda. Kaç defa şahit oldum valla. Bir fanatik öldü mü çatlak arkadaşları tabutuna takımının bayrağını sarmaya kalkıyor. Sonra da utanmadan benden bu kafir tabutları mezarlığa taşımamı istiyorlar. Zındıklıktan başka ne şimdi bu? Kanun yok memlekette, kanun. Böyle densizleri yasaklayan bir yasa olması lazım. Oyun mu bu? Ölüyle oyun mu olur? Sadece sureli dualı yeşil örtüye izin verilmeli. O kadar. Ne yaptıklarını sanıyor bunlar? Müslüman değiller mi? Artık ölmüşsün, aha bitti bu dünyayla işin. Artık işin ahiret de senin. Gidip hesap vereceksin daha. Takım bayrağıyla ne işin olur? Cenab-ı Hak göğün 7. katında ışıklı stadyum mu yapmış? Cennette turnuva mı düzenliyorlar? Bu son soruya gülmemek için kıvranan Asya rahatsızca yerinde kımıldandı. Neyse ki cevap bekleyen yoktu kendisinden. Asabi sürücünün dikkati öndeki taksiye yönelmişti yeniden. Tuhaf bir şeyler oluyordu ön tarafta. Mekanik bir melodi duydular önce. Meğer ön camdan sarkan, suratının yarısı sarı, yarısı kırmızı fanatiğin cep telefonuymuş. Bir eliyle arabaya tutunup, diğeriyle şehre orkestra şefliği yapan iri kıyım holigan, bu iş için üçüncü bir eli olmadığını unutarak telefonunu açmaya hamle etti. Dengesini kaybetti. Neredeyse düşecekti. Peş peşe sopayı da cep telefonunu da düşürdü yere. Her iki nesne de tam cenaze arabasının önüne düşmüş oldu haliyle. Son anda frene basabildi. Taksi de arkadaki şofördü. Cenaze aracı çarpmaya kıl payı durabildi. Asya ile Aymanuş ani fren yüzünden ileri savrulup geri geldiler. İkisi de kaygıyla dönüp arkadaki tabuta baktılar. Sapasağlam yerindeydi. Göz açıp kapayana kadar düşen nesnelerin sahibi pişkin pişkin gülüp söylenerek aşağı atladı. Zaten güç bela akan trafikte herkes durdurduğu için özür dilercesine reverans yaptı. Gerideki vasıtalara baktı ve ancak o zaman tam arkalarındaki aracın sıradan bir kamyonet değil cenaze arabası olduğunu fark etti. Ölüm simgesi aracın gölge gibi sinsice peşlerinden geldiğini görmek bir an için allak bullak etti holiganı. Huzursuz, asabı bozulmuş halde şaşkın şaşkın durdu, durdurduğu trafiğin ortasında. Birazdan yine fanatiklerle dolu bir başka arabanın marşlar söyleyerek yanından geçmesi üzerine kendine geldi. Nihayet cep telefonuyla sopayı yoldan almayı akıl etti. Cenaze aracındaki tabuta son bir kez baktıktan ve cinnet getirmişçesine dat dat kornaya basan arkalardaki araçlara şık bir el hareketi yaptıktan sonra arkasını dönüp adımlarını sürüyerek taksiye yöneldi. Arabaya girdi ama bu sefer camdan filan sarkmayıp sessiz ve uslu oturdu içeride. Armanuş'la Asya gülmekten alamadılar kendilerini. Vallahi bu şehirdeki en itibarlı meslek sizinki olmalı dedi Asya bu sahneyi onlarla birlikte seyreden sürücüye. Gölgeniz en azılı holiganları bile korkutmaya yetiyor baksanıza. Yok canım. Nerede dedi Beriki başını çevirerek. Bir kere geliri az, kıt kanaat. Emeklilik desen rüyanda görürsün ancak. Sağlık sigortası yok, grev hakkı yok, hiçbir şey yok. Eskiden tır sürerdim biliyor musun? Uzun araç, uzun mesafe. Kömür, petrol, kimyevi madde, aklına ne gelirse. Hepsini taşırdım. Bundan iyi miydi peki? Dalga mı geçiyorsun? Elbette iyiydi. İstanbul'dan al kargoyu yükle, istikamet belli. Düş yollara, git babam git. Kimsenin kahrını çekmezsin. Öyle ağız kokusunu çekecek patron matron da yok. Kendin kendinin efendisin vallahi. Kimsenin önünde eğilmezsin. Yükü hemencecik teslim etmen gerekmiyorsa yolda oyalanabilirsin. Dilediğin yerde mola verip bir sigara tüttürür. Kim karışırmış keyfine? Yok hemen teslim istiyorlarsa hızlı gideceksin ama. Uyumadan sürmek gerekir. Onun dışında temiz iş. Dört başı mamur. Trafik nihayet hızlanmaya başlamıştı. Şoför vites değiştirdi. Çok geçmeden futbol kafilesi sağa kıvırıp stadyumun yoluna saptı. Gümbürtülerini de beraberlerini götürerek. Peki o işi neden bıraktınız diye sordu Asya. Ha o mu? Aa. Aynı anda hem konuşup hem esnemesini bastırmaya çalıştığı için çıkarmıştı bu boğuk sesi. Direksiyonda uyuyakalmışım. Yolda son sürat gidiyorum böyle. Geçivermişim. Bir baktım, feci bir gümbürtü oldu. Kıyamet koptu sandım. Gözlerimi açtığımda bir de ne göreyim? Yol kıyısındaki bir gecekondunun mutfağındayım valla. Ne diyor diye fısıldadı Armanuş. İnan bana bilmek istemezsin diye fısıldadı Asya. Sorsana, günde kaç ölü taşıyormuş dedi Armanuş gözlerini adama mıhlayarak. Soru tercüme edildiğinde şoför kaşlarını kaldırdı. Mevsimine göre değişir. En kötüsü bahar bizim meslekte. Baharda pek vefat eden olmaz. Ama yaz dedin mi başka? Yaz en yoğun mevsimdir. Hele Temmuz, Ağustos fecaat. Sıcaklık 35 dereceye geçti mi işimiz zor. Bilhassa ihtiyarlar, hastalar, sinek gibi telef oluyorlar vallahi. Yazını İstanbullular sürüyle ölü verir. Asya'yı kurduğu son cümlenin felsefi psikolojik yüküyle baş başa bırakarak dikiz aynasını kolaçan etti. Tam o esnada kaldırımda cep telefonuna emirler yağdıran takım gravat bir adam görmesiyle patlaması bir oldu. Şu zenginler yok mu? Allah gözlerini kör etmiş bunların, kör. Hayatları boyunca para istifliyorlar. Ne demeye gafil? En pahalı okullarda okumuşsun ama ne fayda? Adam olamamışsın. Kefenin cebi mi var? Sonunda hepimizin giyeceği bir pamuklu kefen. Hepsi bu. Yok öyle bakka makka oralarda. Para pul, mücevherat da yok, borsa da yok. Takım elbise giyebilir misin ahirette? Bak hiç soruyorlar mı kendilerini? Yahu bu gökyüzünü kim tutuyor diye. Sorsa bulacak cevabını halbuki imana gelecek. Sormuyor ki. Asya susmaya yeğledi bu noktada. Babasız büyüdüğü için şükrediyordu ömrü hayatında ilk defa. Allah muhafaza diye geçirdi aklından. Ya böyle bir adamın kızı olup sabah akşam bu nasihatleri dinleyerek büyüseydim. Herhalde ya ağzı var dili yok ebleh olurdum ya da evden kaçar her tarafımı açar şarkıcı olurdum. Aha şu gökyüzünü kimse tutması altında nasıl yaşarız değil mi yeğenim? Vallahi ben öyle göğe uzanan sütunlar göremiyorum ya sen? Allah-u Teala gökyüzünü tepenizde tutmuyorum artık dese ne olur o vakit? Hani kim bu stadyumlarda futbol oynayabilir? Neyse ki çok geçmeden kazancıhanesine vardılar da bu ve benzeri sorulara verecek cevaplar bulamamanın huzursuzluğuyla kıvranmaktan kurtuldu Asya. Zila teyze onları evin önünde bekliyordu. Şoföre teşekkür edip bol bol bahşiş verdi. Volkswagen, gümüşü Alfa Romeo ve Toyota Corolla evin önüne park etmişti bile. Herkes onlardan önce varmıştı anlaşılan. Eve girmek istemeyen Aram dışarıda bahçede bekliyor, bir ağaca yaslanmış protut duruyordu. İçerisi tabutun indirilmesini bekleyen misafirlerle kaynıyordu. Eski konaktan içeri adımlarını attıklarında tıklım tıklım kadınlarla dolu olduğunu gördüler. Misafirlerin çoğu ölünün götürüldüğü birinci kattaki oturma odasına toplanmış olsa da bazıları bebek bezi değiştirmek, çocuklarını azarlamak, bu ani ölümün dedikodusunu yapmak ya da ikindi namazı kılmak için diğer odalara dağılmıştı. Çekilecek oda kalmadığından Asya ile Armanuş mutfağa yollandılar. Orada da ikram edilecek aşureleri tepsilere dizen teyzelerini buldular karşılarında. Gitti dağ gibi kardeşimiz. Dün var bugün yok. Biçare annem mahvoldu valla. Nereden bilsin Mustafa için pişirdiği aşureleri oğlunun ölüsüne başsağlığına gelenlere ikram edeceğini? Diye iç çekti Cevriye teyze ocağın yanından. Ağlamaktan gözleri şişmiş, sile sile burnu kıpkırmızı kesilmişti. Ya ya sade o mu? Amerikalı gelin de perişan yazık dedi yanında dikilen Feride teyze. Gözlerini yerde bulduğu bir salça lekesinden ayırmadan. Zavallıcığın bahtına bak abla. Sen tut elin Amerikasından kalk. Hayatında ilk kez İstanbul'a gel. Sonra da daha destur biz geldik diyemeden kocanı kaybet gurbet elde. Ne kadarmış ya. Masada oturmuş kardeşlerini dinlerken bir yandan da abanoz ağzıyla sigara tellendiren Zeliha teyze dumanını üfledikten sonra buz gibi bir sesle katıldı. Muhtemelen şimdi Amerika'ya dönüp yeniden evlenir. Allah'ın hakkı üçtür derler. İkinciyle evlendiğine göre üçüncüsü de gelir elbet. Merak ediyorum bir Ermeni bir de Türk'ten sonra sıra şimdi hangi milletti? Zeliha! Şom ağzı Zeliha! Yahu kadıncağız matemde nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsun? Diye çattı Cevriye teyze. Matem de bekaret gibidir dedi Zeliha teyze. Vakur bir edayla için çekerek. Öyle her önüne gelene verilmez. Hak edene saklamak gerekir. Duydukları şeyden afallayan iki teyze tüyleri diken diken olmuş bir halde irkildiler. Taş kalpli seni diye mırıldandı işlerinden biri. Hangisi olduğunu ayırt etmek zordu. Zaten bir önemi de yoktu. Taşın bile kardeşi ölse dayanamaz kederinden dağılır, ufalanır ama sen... İşte Asya ile Armanuş bu cümlenin ortasına mutfağa girdiler. Peşlerinde de acı acı miyavlayan 5. Sultan. Sanırsın ki günlerdir aç bir ilaç. Hadi kızlar, kediye yiyecek bir şey verelim yoksa bizi yiyecek vallahi dedi Zeliha teyze konuyu değiştirip daha az kasvetli bir mecraya çekmeye çalışarak. İşte o zaman son 20 dakikadır çayı demleyip limonları dilimlemekle... Tabakları durulayıp yenilerini hazırlamakla meşgul olan ama bir yandan da süre giden konuşmalara karışmadan kulak kabartan Banu teyze en küçük kız kardeşine dönüp dur hele yapmamız gereken daha acil işler var dedi. Dedi ve bir çekmeceyi açtı. İçinden kocaman bir bıçak çıkardı. Herkesin şaşkın bakışları altında tezgahın üzerinde duran bir adet kelle soğanı tak diye ikiye kesti Banu teyze. Sonra yarım soğan alıp Zeliha teyzenin burnuna dayayıverdi. Hop hop ne yapıyorsun ya? Zeliha teyze yerinden fırlamıştı. Ağlamana yardımcı oluyorum canım dedi Banu teyze. Bilgiç bilgiç başını sallayarak. Ölü evinde ağlamazsan kendi kardeşlerin bile taş beller seni. Misafirse arkandan demediğini bırakmaz. Başkalarının seni böyle kupkuru görmesini istemezsin değil mi? Kendi başına kalınca ister yas tut ister oyna. Kime ne? Ama senin de iki damla gözyaşı dökmen lazım öyle evinde. Ne yapıyorlar diye fısıldadı Armanuş Asya'ya dehşetle. Ama Berik yine cevap vereceğini bilemedi. Böylece Zeliha teyze elinde sigara, burnunda kesik soğanla kıpırtısız oturdu bir müddet. En avantgard müzelerde dahi sergilenme şansı bulunmayan tuhaf bir heykel gibi. Eserin ismi Ağlamayı Bilmeyen Genç Kadın ve Yarım Soğan. Nihayet geri çekildi. Yeşim rengi gözlerinden bir damla yaş geldi. Güzel dedi Banu teyze gayet hoşnut. Hadi şimdi gelin bakalım içeri gitme vakti. Misafirler ev sahiplerinin nerede kaldığını merak etmiştir çoktan. Zeliha teyze hürmetle baktı en büyük ablasına. Kimseyi saymadığı kadar sayar, kimseyi dinlemediği gibi dinlerdi onu. Bir zamanlar kendi uydurduğu masalları anlatıp hayali kurabiyelerle onu besleyen, daima güzel kızları prenslerle evlendiren, kendinden çok başkalarını düşünen, sarılıp gıdıklayarak hiç kimsenin güldüremediği kadar güldüren, aralarında tas tamam 12 yaş fark olan, ablalıktan ziyade annelik yapan büyük ablası. Peki diye razı oldu Zeliha teyze. Hadi gidelim. Bir kadın kafilesi haline mutfaktan oturma odasına ilerlediler. Önde 4 teyze, arkada Armanuş'la Asya. Uygun adım vaziyette girdiler misafirlerle dolu cesedin durduğu odaya. Köşede sarı saçları eşarpla örtülmüş, gözleri ağlamaktan torbalanmış, tombul vücudu yabancıların arasına sıkışmış, yabancı bir dille kuşatılmış Rose oturuyordu yer minderinde. Hemen Armanuş'a işaret edip yanına çağırdı. Amy, neredeydin diye sordu ama cevap beklemeden devam etti. Yalnız bırakma beni. Burada ne oluyor anlamıyorum. Cesede ne yapacaklarını öğrenebilir misin? Ne zaman gömecekler? Verecek cevabı olmayan Armanuş annesine biraz daha yaklaştı ve elini tuttu. Anne, eminim ne yaptıklarını biliyorlardır. Ama benim de hakkım bilmek. Ben onun karısıydım dedi. Rose son kelimede tereddüt etmiş gibi duraklayarak ve adeta ondan onay beklercesine yatağın üzerindeki cansız bedene doğru çevirdi bakışlarını. Oradaydı. Tam ortadaki divanın üzerinde. Boylu boyunca dümdüz uzatılmış, elleri göğsünde özenle kavuşturulmuştu. Göğüs kafesinin tam üstüne çelik bir bıçak konmuştu. Vücudu şişmesin diye. Kararmış gümüş paralar yerleştirilmişti göz kapaklarının üzerine. Birkaç damla zemzem damlatmışlardı ağzının içine. Başının arkasında bakır bir tabakta sandal ağacı tütsüsü yakılıyordu. Tek bir pencere dahi açık, hatta aralık bile olmadığı halde 2-3 dakikada bir odadaki duman hareketlenip raks ediyordu. Duvarların ardından sızan bir esintiyle sürüklenircesine. Duman evvela yükselip divanın üzerinde zikzaklar çiziyor, nihayet ölünün ayaklarına ulaştığında grimsi bir buluta dönüşüp dağılıyordu. Bazen de farklı bir rota takip ediyor, alıcı kuşlar gibi iniyordu cesedin üzerine halkalar çize çize. Zaten keskin ve yakıcı olan sandal ağacı kokusu an be an öyle yoğunlaşıyordu ki herkesin gözleri sulanıyordu. Umrunda değildi kimsenin, zaten ağlıyorlardı. Odanın içi hepsi de kadın, hepsi de gözyaşı dökmekte olan misafirlerle doluydu. Bir kişi hariç. Baş köşede adeta sıkışmış bir halde sakat imam oturuyordu. Yüksek sesle Kur'an-ı Mucizil beyanı okurken tam bir kendinden geçmişlikle sallanıp duruyordu. Aksamayan bir tempoyla okuyordu. Hızlanıp hızlanıp aniden duruveren. Nefesini kazanır kazanmaz yeniden hızlanan cüretkar bir ritimle. Armanuş imamın ufak tefek vücuduyla etrafını çevreleyen kadının iriliği arasındaki bariz zıtlığa dikkatini vermemeye çalıştı.
Ayrım sonu.